Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Küresel gündemin nabzının her geçen gün biraz daha hızlandığı bir dönemde yeni bir Sınır Ötesi programında daha yeniden birlikteyiz. Dünya siyasetinde yaşanan sarsıcı gelişmeleri, ard arda gelen krizleri ve bu krizlerin bölgesel dengeler üzerindeki yansımalarını değerlendirmeye çalıştığımız programımızda bu haftada yoğun bir gündemle karşınızda olacağız. Yakın coğrafyamızdan başlayarak Orta Doğu'dan Avrupa'ya, küresel güç merkezlerinden çatışma hatlarına kadar uzanan geniş bir perspektifle dünyada olup biteni sadece aktarmakla kalmayıp gelişmelerin perde arkasındaki hesapları da birlikte okumaya çalışacağız. Gerilim alanlarındaki savaş ve kriz dilinin neden giderek sertleştiğini, diplomatik açıklamalarla sahadaki gerçekler arasındaki uçurumun neden derinleştiğini sorgulayacağız bugün de. Gazze'den Suriye'ye, Ukrayna'dan Avrupa başkentlerine uzanan bu karmaşık tabloda güç mücadelelerinin, çıkar çatışmalarının ve yeni kırılma hatlarının dünyayı nereye sürüklediğini konuşacağız. Kısacası bu akşam başlıkların ötesine geçerek küresel gündemi şekillendiren aktörleri, niyetleri ve muhtemel senaryoları ele alacağız. Bu haftanın dış politika gündeminde öne çıkan gelişmeleri şöyle bir hatırlayalım isterseniz. 2 yıldır olduğu gibi Gazze gündemin en can alıcı başlığı olmayı sürdürüyor. Sözde ateşkese rağmen Siyonist yönetim ihlallerini sürdürüyor. Bir taraftan suikastlar, bombardımanlar, diğer taraftan soğuk hava üzerinden yürütülen sistematik bir yok etme politikası olanca hızıyla devam ediyor. Gazze'nin geleceğine ilişkin atılacak adımlara dair belirsizlik hala ortadan kalkmış değil. Siyonist yönetimin ateşkesin ikinci aşamasına geçişi sabote eden provokatif hamleleri ve bu süreçte sergilediği pervasız tutum yalnızca sahada tansiyonu yükseltmekle kalmıyor. İsrail kamuoyunun bir bölümünde de ve Washington'da da giderek artan tepkilere yol açıyor. ABD yönetiminin Netanyahu'ya yönelik sert çıkışları sıradan bir diplomatik rahatsızlık mı yoksa Gazze dosyasında gerçek bir kırılmanın işareti mi açıkçası çok net değil. Netanyahu yönetiminin Trump'ın arabuluculuğunu açıkça sabote eden suikastları Tel Aviv'in sadece Hamas'ı değil müttefiklerini de hiçe saydığını gösteriyor. İsrail iç muhalefetinin bile ateşkesi Netanyahu baltalıyor itirafı son derece manidar. Bu hafta Suriye'de DAEŞ hücreleri Palmira'dan İdlib kırsalına uzanan bir saldırı zinciriyle Suriyeli askerlerin yanı sıra 3 Amerikalının hayatını kaybetmesine neden olan bir saldırıda bulundu. Saldırının sorumluluğunu artık neredeyse herkesin aparatı haline gelen DAEŞ üstlendiği ifade ettiğimiz gibi. Palmira yakınlarında Amerikalıların hedef alınması elbette bir tesadüf değil. Aksine güçlü siyasi mesajlar içeren bilinçli bir tercih olduğu açıkça görülüyor. Özellikle ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak ile Netanyahu arasındaki temas, Şam-Washington hattında artan kritik telefon trafiği ve SDG'den gelen hazırız mesajları birlikte okunduğunda Suriye dosyasında yeni ve hassas bir kırılma eşiğine girilip girilmediği sorusu daha da belirginleşiyor Suriye gündemine ilişkin olarak sevgili dinleyenler. Küresel siyasette yükselen tansiyon sadece Orta Doğu'yla da sınırlı değil. Avustralya'da Sydney'deki kanlı saldırı üzerinden Filistin'i hedef alan söylemler, Avrupa'da Rusya korkusuyla yapılan sessiz savaş hazırlıkları, Ukrayna dosyasında ABD ile Avrupa Birliği arasında büyüyen çatlak. NATO mu, gönüllüler koalisyonu mu? Barış planları neden her revizyondan biraz daha savaşa benziyor? Avrupa gerçekten bağımsız bir yol mu arıyor yoksa yeni büyük bir krizin eşiğinde mi? Gibi daha birçok sorunun cevabı arınıyor küresel siyaset sahnesinde. Evet, vaktimiz ölçüsünde tüm bu yoğun gündemin detaylarına bakmaya çalışacağız Sınır Ötesi programımızda sevgili dinleyenler. Gazze gündemiyle başlıyoruz programımıza. Gazze'de 2 aydır ateşkes adı altında sahnelenen süreç, Siyonist rejimin yürüttüğü soykırım siyasetini kamufle eden bir aldatmacadan ibaret bulunuyor sevgili dinleyenler. Bombalar durmadı, bu kez suikastlar devreye sokuldu, yetmedi. Soğuk hava bile Filistinlilere karşı bir silah olarak kullanıldı. İnsani yardımların Gazze'ye girişini bilinçli biçimde engellemeyi sürdüren işgal yönetimi, sözde ateşkes perdesi arkasında dünyanın gözü önünde yürüttüğü imha politikasını tüm pervasızlığıyla sürdürmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Aralık ayında yaptığı açıklamada 2025'in ablukanın başlamasından bu yana Gazze'de açlığa bağlı ölümlerin en yüksek seviyeye ulaştığı yıl olduğunu duyurdu. Yılın sonunda Gazze artık münferit bir krizle değil, abluka, açlık ve çöken sağlık sistemiyle beslenen sürekli bir insani çöküş döngüsüyle karşı karşıya. Uluslararası toplum ise her geçen gün daha da ağırlaşan bu tablo karşısında etkisiz ve çaresiz bir görünüm sergiliyor. Kış şartları, yerle bir edilmiş altyapı ve İsrail'in kesintisiz kuşatması altında yaşayan Gazze halkı hayatta kalma mücadelesini en temel ihtiyaçlardan dahi yoksun şekilde sürdürüyor. BM insani yardım konvoylarının engellenmesi ya da geciktirilmesinin felaket boyutunda sonuçlar doğurabileceği uyarısını yinelerken mevcut gidişatın geri dönüşü zor bir insani yıkıma işaret ettiğini de vurguluyor. Hamas'ın ateşkese ısrarla uymasına rağmen hedef alınması direnişin değil sömürgeci zihniyetin ateşkesi tanımadığını gösteriyor. Hamas, İsrail'in 10 Ekim'den bu yana 813 ateşkes ihlali yaptığını, bunun sonucunda 400 Filistinlinin öldüğünü açıkladı. Bu ihlallerin %95'i sivilleri hedef aldı. Hamas, anlaşmanın çökme noktasına geldiğini de vurguluyor. 2023 Ekim ayından bu yana devam eden soykırım savaşının yıktığı şehirlerde şimdi de sert kış şartları can alıyor sevgili dinleyenler. Gazze Sağlık Bakanlığı aşırı soğuk nedeniyle vücut ısısı düşen bebeklerin hayatlarını kaybettiğini duyuruyor. Han Yunus'taki bir sığınma merkezinde hayat mücadelesi veren İbrahim Ebu Salih'in sözleri milyonların çığlığı gibi adeta. Yazın sıcak, böcek ve yılan korkusuyla, kışın soğuk ve yağmurla boğuşuyoruz. Yeterli yiyecek yok, kıyafet yok. Bir ateş başında ısınmak tek lüksümüz haline geldi diyor Han Yunus'taki İbrahim Ebu Salah. Evet, BM İnsani İşler Koordinasyonu Ofisi ise İsrail makamlarının insani yardım konvoyluğunu geciktirmesinin kuşatma altındaki halk için geri dönülemez sonuçlar doğuracağı konusunda uyarılığını da yenilemiş olalım biz de sevgili dinleyenler. İsrail'in suikastleri sadece Gazze'deki direnişi değil, aynı zamanda Washington'ın yürüttüğü diplomatik oyunu da sabote ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için sunduğu çözüm planı Washington ile Tel Aviv arasında ciddi bir çatlak oluşturmuşa benziyor. İşgal devletinin özellikle planın ikinci aşamasında öngörülen Gazze'den çekilme ve uluslararası bir gücün konuşlandırılması maddesine karşı sergilediği uzlaşmaz tavır süreci bir kör düğme sürüklüyor. Bu gerilim geçtiğimiz günlerde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Doha'da düzenlediği toplantıya da yansıdı. Gazze'de kurulması planlanan uluslararası istikrar gücünü ele almak üzere yaklaşık 45 ülkenin temsilcisini video konferansla bir araya getiren toplantı İsrail'in katılımı olmaksızın gerçekleşti. Toplantının Katar'da yapılması, İsrail'in Katar'ın rolüne karşı çıkması nedeniyle Tel Aviv'e indirilmiş diplomatik bir darbe olarak yorumlandı. Velhasıl Gazze bir yandan Trump planının siyasi pazarlıklarına konu olurken diğer yandan dondurucu soğukların ve bitmek bilmeyen saldırıların pençesinde can çekişiyor sevgili dinleyenler. Evet, Trump yönetiminin Gazze barış planına dair iyimser mesajlarına rağmen sahadaki gerçekler çok daha çetin bir tabloyu işaret ediyor. Planın 20 maddelik yol haritasının en kritik ve belki de en imkansız görünen ayağı şu soruda düğümleniyor. Hamas silah bırakacak mı? Hamas için silahlı direniş sadece bir strateji değil, hareketin varlık sebebi. Hareket son dönemde silahlarını dondurma veya depolama gibi ara formülleri açık kapı bıraksa da İsrail'in tavrı net. Tam silahsızlanma dışında hiçbir seçenek masada değil. İşgal devletine göre Gazze'nin silahsızlandırılması bir tercih değil, Trump planının vazgeçilmez bir şartı. Bu silahsızlanma çıkmazı Arap ülkelerinin Gazze'ye barış gücü gönderme konusundaki isteksizliğini de açıklıyor. Eski ABD Büyükelçisi Don Shapiro'nun belirttiği gibi hiçbir Arap veya Müslüman ülke Hamas ile çatışmaya girmek istemiyor. Bu ülkeler Gazze'ye ancak Hamas fiilen yönetimden çekildikten ve güvenli bir ortam oluştuktan sonra istikrar sağlamak için girmeyi planlıyor. Hamas'ın silahlı varlığı sürdükçe uluslararası bir gücün sahaya inmesi uzak bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Foreign Policy'ye göre Hamas'ı silah bırakmaya ikna edebilecek yegane aktörler Katar ve Türkiye. Her iki ülke de hareketin lider kadrosuna ev sahipliği yapmış, siyasi ve lojistik nüfusa sahip yapılar. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın "Türkiye olmasaydı bu ateşkes gerçekleşmezdi" sözü Ankara'nın bu süreçteki kilit rolünü özetliyor. Ancak burada iki büyük engel var. Birincisi İsrail'in direnci. İsrail, Türkiye'nin herhangi bir güvenlik gücünde yer almasına kırmızı çizgi diyerek karşı çıkıyor. İkinci büyük engel ise Hamas silah bırakmanın intihar anlamına geleceğini savunuyor. Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulunmadığı sürece Hamas silah bıraksa bile yerini başka bir silahlı yapının alması kaçınılmaz görülüyor. Hamas silah bırakmak için bağımsız bir Filistin devleti şartını koşarken İsrail buna şiddetle karşı çıkıyor. Hamas, İsrail çekilmeden silah bırakmam derken İsrail silahlar bırakılmadan çekilmem diyor. Bu ikilem Trump'ın planını daha başlamadan felç etme riskini taşıyor. Sonuç olarak sevgili dinleyenler, Trump yönetimi Katar ve Türkiye üzerinden bir ikna diplomasisi yürütmeye çalışsa da Hamas'ın şimdiye kadar tecrübe ettiği haklı kaygıları ve İsrail'in tavizsiz tutumu barış planını kırılgan bir zeminde tutmaya devam ediyor. Katar'ın da vurguladığı gibi asıl soru şu: işgal ne zaman bitecek ve silahsızlanma hangi aşamada başlayacak? Bu sıralama çözülmedikçe Doha'daki toplantılar birer diplomatik egzersizden öteye geçmeyeceği değerlendirmeleri ön plana çıkıyor sevgili dinleyenler, uluslararası değerlendirmelerde. Bu hafta içerisinde küresel kamuoyunun dikkatlerini çeken iki terör saldırısı gerçekleşti. Sorumluluğunu DAEŞ'in üstlendiği bu iki saldırıdan ilki Avustralya'nın Sydney kentindeki bir plajda gerçekleşti. Baba oğul iki saldırganın rastgele ateşiyle 15 kişi hayatını kaybetti. İkisi polis, biri çocuk, 38 kişi de yaralandı. Diğer saldırı ise Suriye'nin Palmyra kentinde gerçekleşti. O saldırıda da iki Suriyeli ile birlikte ikisi ABD askeri, diğeri tercüman, 3 Amerikalı öldü. Suriye'de iki Amerikan askeri ve bir tercümanın öldürülmesiyle sonuçlanan saldırı bölgedeki tansiyonu zirveye taşıdığı denilebilir. Her iki saldırıda da IŞİD'in parmağının olması örgütü küresel bir tehdit olarak tekrar vitrine çıkarılmasını da sağladı. Her iki saldırının ardından gerek Siyonist çevreler gerekse Batı medyası tarafından dillendirilenlere bakılacak olunursa birbirleriyle taban tabana zıt yapıların aynı potada eritilmeye çalışıldığı görüldü. İran, IŞİD ve Müslüman kardeşler. İsrail, Avustralya'daki olayın arkasında İran'ın bulunduğuna iddia ederken Birleşik Arap Emirlikleri eksenli onlarca sosyal medya kullanıcısı benzer içeriklerle bu saldırıları Müslüman kardeşlerle ilişkilendirmeye çalıştı. Batı'daki ana akım medya ile aşırı sağcı çevreler ise bu üç aktörü tek bir suçlu paketi halinde sunarak küresel kamuoyuna servis etti. Oysa ortada açık bir mantık hatası var. IŞİD'in kendi yayınlanmış doktrinlerine bakıldığında hem İran'ı hem de Müslüman kardeşleri baş düşman olarak gördüğü, bu yapılara yönelik sistematik saldırılar yürüttüğü açıkça görülüyor ve biliniyor. Birbirleriyle ideolojik ve fiili olarak çatışan bu üç yapıyı aynı kefeye koyup hepsinden oluşan bir kokteyl üretmek mantıklı bir yaklaşım değil elbette. Bilinçli biçimde üretilmiş siyasi bir histeriden başka bir şey değil. Bu anlatının kimlerin işe yaradığı aslında herkesin malumu. Bir tarafta Trump'ın yabancı karşıtlığı üzerinden sertleştirdiği politikalar, diğer tarafta ise Gazze'de yürüttüğü soykırımın ardından giderek derinleşen uluslararası izolasyonu küresel bir İslamofobi dalgası ile kırmaya çalışan işgalci rejim var. Üretilen bu söylem güvenlik gerekçeleriyle değil, açık bir biçimde siyasi hesaplarla besleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Siyonist evanjelik çevrelerin meseleyi politik İslam tartışmasının ötesine taşıyarak bu Kur'an İslam'ıdır söylemiyle doğrudan İslam'ın en kutsal değerlerini hedef alması, Müslümanlara karşı küresel ölçekte bir korku ve nefret iklimi inşa edilmek istendiğinin en somut göstergesi olarak öne çıkıyor. Bu karanlık ve zehirli propagandaya verilebilecek en güçlü cevap ise Sydney'deki plaj saldırısında canı pahasına saldırganlardan birini durdurarak onlarca insanın hayatını kurtaran Suriyeli Ahmet El Ahmet'in sergilediği insani duruş oldu. El Ahmet'in tavrı şiddetin değil insanlığın, nefretin değil vicdanın hangi tarafta durduğunu bütün dünyaya tek başına gösterdi. Evet, dünya siyaseti bazen öyle bir ana kilitlenir ki milyarlarca dolarlık propaganda düzenekleri tek bir insanın cesareti karşısında tuzla buz olur. Suriyeli Ahmet El Ahmet'in Avustralya'daki terör saldırısı sırasında sergilediği kahramanlık ve sonrasında yaşananlar işte tam olarak böyle bir kırılma anını temsil ediyor. Hakikat bir kez daha kurgunun boğazına çöküyor sevgili dinleyenler. Ne var ki olayın dumanı henüz dağılmamışken katil ve işgalci İsrail rejiminin başbakanı Netanyahu ile ekibi refleks halinde ezberledikleri o kirli senaryoyu devreye soktular. Müslüman teröristler Yahudileri hedef alıyor. Bu söylem bir güvenlik kaygısının değil, bilinçli, planlı ve saldırgan bir algı operasyonunun ürünüydü. Amaç gerçeği aydınlatmak değil, gerçeği karalamaktı. Netanyahu ve avanelerinin hesabı son derece açıktı. Saldırıyı IŞİD, Hamas, İran hattına yamayarak küresel ölçekte yeni bir İslamofobi dalgası üretmek. Gazze ve Lübnan'da, hatta Suriye'de sürdürülen yıkım ve katliam politikasına uluslararası meşruiyet devşirmek. Dahası Donald Trump'tan İran'a yönelik nihai bir saldırı için yeşil ışık koparabilmekti. Bu kirli senaryonun tamamlayıcı parçası olarak Mossad destekli dijital ağlar devreye sokuldu. Saldırının İran tarafından organize edildiğine dair sahte belgeler ve manipülatif içerikler sistematik biçimde servis edildi. Ancak bu kez plan çöktü. Çünkü bu kez karşılarında korkuyla susan kitleler değil, canı pahasına insanlığı savunan bir Müslüman vardı. Ahmet El Ahmet'in duruşu sadece bir saldırıyı durdurmadı. İsrail merkezli küresel propaganda makinesinin dişlilerine kum kaçırdı denilebilir tabir caizse. Gerçek tüm çıplaklığıyla sahneye çıktı ve şunu haykırdı. Terörün dini yoktur ama terörü propaganda malzemesine çevirenlerin kimliği de ortadadır, bellidir. Ahmet El Ahmet'in kimliğine birazcık daha yakından bakalım sevgili dinleyenler. Ahmet El Ahmet göçmen bir Suriyeli Müslüman. Yani Trump ve batıdaki aşırı sağcı çevrelerin yıllardır istilacı, tehdit, suç kaynağı diye yaftaladığı, Trump'ın bizzat çöp, berbat yerler diyerek aşağılamaktan çekinmediği coğrafyadan gelen insanlardan biri idi Ahmet El Ahmet. Kısacası hedef tahtasına konulanların tam merkezinde yer alan bir isimdi Ahmet El Ahmet. Tam da bu yüzden İsrail'in propaganda aygıtı olayın ilk saatlerinde panik içinde devreye girmiştim. Gerçeği gizlemek için apar topar yeni bir yalan üretildi. Cesur bir Yahudi vatandaşı antisemit bir teröristi durdurdu, propagandasını devreye sokmuştular ki ama hakikat fazla gecikmeden geliverdi. Ahmet El Ahmet'in kimliği ortaya çıktığında Netanyahu'nun eline tutuşturmak istediği o hazır antisemitizm faturası bu kez kendi yüzünde patladı tabir caizse. Donald Trump kamuoyu baskısı karşısında Ahmet El Ahmet'in cesaretini övmek zorunda kaldı. Ancak dikkat çekici bir ayrıntı vardı. Ne onun Müslüman olduğunu söyledi, ne Suriyeli olduğunu, ne de bir göçmen olduğunu. Çünkü bu gerçekler Trump'ın yabancı düşmanlığı üzerine inşa ettiği seçim ajandasını yerle bir ediyordu. Bugün Ahmet El Ahmet vücudundan çıkarılan mermilerle yalnızca hayata tutunmuyor. Aynı zamanda koca bir coğrafyayı, milyonlarca masum insanı kirli bir siyasi kumpasın hedefi olmaktan kurtarmış durumda. Netanyahu'nun Avustralya Başbakanı'nı uyarılarımı dinlemedin diyerek azarlaması ise gerçekte tek bir şeyi örtme çabasıydı. Çöken anlatısını ve iflas eden propagandasını. Ahmet El Ahmet'in yaptığı şey sıradan bir güvenlik müdahalesi değil velhasıl sevgili dinleyenler. Bu Siyonistlerin elindeki en büyük silahı yani yalanı ellerinden alan bir ahlak zaferiydi. Evet, bu saldırının İsrail medyasındaki zihniyet haritasına nasıl yansıdığına bakarak devam ediyoruz programımıza. Sidney'de yaşanan saldırının ardından Siyonist sığın ideologlarından İsrail'in eski İtalya Büyükelçisi Dror Eider'ın İsrail Hayom'da kaleme aldığı yazı bir değerlendirme metni değil, açık bir medeniyet savaşı çağrısı niteliğinde adeta. Avustralya'daki eylemi bahane eden Eider kalemiyle batıya ve Müslümanlara karşı topyekun bir ideolojik saldırı başlatıyor adeta. Eider'a göre Batı medeniyeti İslam tarafından yavaş yavaş işgal ediliyor. Hristiyan dünya ise buna sessiz kalarak kendi sonunu hazırlıyor. Bu söylem Müslümanları kolektif bir tehdit olarak kodlayan klasik Siyonist İslamofobik şablonun birebir tekrarından ibaret. Dahası Batı'nın İsrail'e yönelik eleştirilerini yanlış hedef ilan ederek bu eleştirilerin sözde mağdurları kurtaracağına inanılmasına alay alıyor. Yani mesaj net, ya İsrail'in arkasında hizaya girersiniz ya da Batı olarak kaybedersiniz. Makalenin en çarpıcı ve en karanlık bölümü ise diaspora Yahudilerine yönelik açık tehdit. Eydar, Avustralya, Britanya, Fransa, Belçika ve Kanada'daki Yahudilere adeta bir ultimatum veriyor. Geleceğiniz yok, sürgündesiniz, evinize dönün, İsrail'e göç edin. Bu güvenlik kaygısı değil aslında, korku siyasetiyle yürütülen zoraki sadakat çağrısı. Diaspora Yahudileri İsrail'in politikalarının bedelini ödemeye zorlanmakta, korku, göç ve itaat aynı cümlede paketlenmeye çalışılıyor. Dikkat çekici bir istisna da var tabii. Amerikalı Yahudiler bu çağrının dışında tutuluyor. Neden peki? Çünkü Siyonist varlığın bugün hala en büyük mali, siyasi ve diplomatik kaynağı ABD Yahudi cemaatinden sağlanıyor. Kısacası para ve güç neredeyse sürgün de orada askıya alınabiliyor. Ancak bu hesapta artık sallantıda. Zira İsrail'e yönelik eleştiriler yalnızca demokrat çevrelerde değil, bugün cumhuriyetçi sahada da giderek daha yüksek sesle dile getirilmeye başlanmış vaziyette. Eydar'ın yazısı İsrail merkezli anlatının Batı'da çözülmeye başladığının itirafı niteliğinde, aynı zamanda sertleşen dil, büyüyen panik ve artan tehdit tonu hepsi aynı gerçeği işaret ediyor. Siyonist propaganda meşruiyet krizine girmiş vaziyette ve bu kriz derinleştikçe İsrail ideologları hakikate cevap vermek yerine korkuyu, nefreti ve medeniyetler çatışması masalını daha yüksek sesle bağırmayı tercih ediyorlar. İsrail'in eski İtalyan Büyükelçisi Dror Eydar gibi Siyonist sığın ideologları tarafından Batı'daki Yahudilere yöneltilen sürgünden dönün, İsrail'e göç edin çağrıları masum bir demografik davet ya da güvenlik kaygısı değil. Aslında bu söylem Siyonist projenin ideolojik özünü, aynı zamanda bugün içine sürüklendiği derin meşruiyet ve gelecek krizini ele veren çok katmanlı bir siyasi operasyon olarak görülüyor, değerlendiriliyor. Bu çağrıların arkasında Siyonizmin kurucusu dogmalarından biri olan diasporanın reddi ilkesi yatıyor. Bu anlayışa göre Yahudiler ancak İsrail'de normalleşebilir, ancak İsrail'de güvende olabilir. Diaspora hayatı ise baştan itibaren geçici, aşağılanan, tehdit altında ve nihayetinde yok olmaya mahkum bir sürgün olarak kodlanıyor. Yani Batı'da yaşayan Yahudiler, Siyonist ideoloji açısından hiçbir zaman gerçek anlamda ait oldukları yerde değiller. Dror Eydar ve benzerleri bugün bu doğmayı yeniden canlandırmaya çalışıyor. Batı'daki antisemitizm vakalarını ve Müslüman nüfusun artışını bilinçli biçimde aynı potada eriterek Yahudilere şu mesaj verilmeye çalışılıyor. Bu toplumlar çöktü, sizi koruyamazlar, burada geleceğiniz yok. Bu antisemitizme karşı mücadele çağrısı değil. Aksine antisemitizmi araçsallaştıran, korku üzerinden sadakat devşirmeyi hedefleyen bir manipülasyon olarak değerlendirmek mümkün sevgili dinleyenler. Palmira'da iki ABD askeri ve bir sivil tercümanın hayatını kaybettiği saldırının yansımalarına geçilecek olursa sevgili dinleyenler. ABD askerlerine yönelik saldırıyı Suriye sahasında yeniden kurulan dengeyi hedef alan çok katmanlı bir provokasyon olarak değerlendirmek gerekiyor. DAEŞ'in üstlendiği saldırı ilk bakışta bitmeyen tehdit anlatısı doğuruyor gibi sunulsa da olayın zamanlaması, ardından devreye sokulan söylem ve siyasi tepkiler meselenin çok daha geniş bir jeopolitik hesapla bağlantılı olduğunu gösteriyor. Bu saldırı ABD'nin Ahmet Eşşara liderliğindeki Yeni Şam yönetimiyle kurmaya çalıştığı temkinli yakınlaşmayı test eden bir kırılma noktası olduğu kadar Siyonist devlet ve Suriye PKK'sı SDG açısından da mevcut pozisyonlarını tahkim etmek için kullanışlı bir fırsat penceresi olarak da görüldü. Bu saldırı kime yaradı? Cevap açık aslında. Şam'ın elini zayıflatıp Suriye'yi yeniden güvenlik bahanesiyle dizayn etmek isteyenlere. DAEŞ'in 2019'da coğrafi hakimiyetini kaybettiği biliniyor. Ancak örgüt askeri kapasitesinden çok siyasi işlevi sayesinde gündemde tutuluyor. New York Times'ın da vurguladığı gibi Palmira saldırısı DAEŞ'in sahadaki gerçek yüzünden ziyade istikrarı sürekli tehdit eden bir hayalet olarak dolaşıma sokulmasının tipik bir örneği oldu. Bu tür saldırılar ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını gerekçelendirmeye, SDG'yi vazgeçilmez ortak olarak yeniden tanımlamaya ve Şam yönetimini güvenlik mimarisinde belirli sınırlara razı etmeye yarıyor. Palmira saldırısının hemen ardından İsrail basınında yayınlanan analizler dikkat çekiciydi. Mesela Jerusalem Post, Şam'a profesyonel ordu çağrısı yaparken ABD-SDG ortaklığını örnek bir güvenlik modeli olarak sunuldu. Bu dil masum bir reform önerisinden ziyade Suriye'de kurulacak yeni güvenlik mimarisinin ABD-İsrail çizgisine uyumlu silahlı yapılar üzerinden şekillenmesi gerektiği mesajını taşıyordu. İsrail açısından mesele net. Üniter, merkezi ve karar alma kapasitesi yüksek bir Suriye uzun vadede Tel Aviv'in operasyon özgürlüğünü sınırlıyor. Buna karşılık güvenlik gerekçeleriyle parçalı ve dış bağımlılığı yüksek bir yapı İsrail'in sahadaki hareket alanını genişletebilir. DAEŞ tehdidinin yeniden dolaşıma sokulması tam da bu nedenle işlevsel bulunuyor sevgili dinleyenler. Suriye PKK'sı SDG saldırı olur olmaz koordinasyon ve entegrasyon söylemleriyle yeniden vitrine çıktı bu arada. Çünkü SDG'nin yıllardır kurduğu düzenin en can alıcı yakıtı DAEŞ tehdidi kamuflajıydı. Kamplar, hapishaneler, petrol gaz sahaları, dış destek hepsi aynı cümleyle bağlanıyor. DAEŞ'le mücadele. Böylece SDG hem sahadaki fiili hakimiyetini sürdürüyor hem de Washington'a sürekli şu mesajı veriyordu. Ben olmadan bu denklem yürümez. Palmira saldırısı SDG'nin bu vazgeçilmezlik pazarlaması için altın bir fırsat oldu denilebilir. Bu saldırı üzerinden yeni bir meşruiyet inşa etmeye çalıştılar. Hem Şam'ı köşeye sıkıştırmak hem de ABD desteğini garanti altına almak. Örgüt saldırının bölgesel güvenliği tehdit ettiğini vurgulayarak uluslararası koalisyonla koordinasyonun artırılmasını istedi. Bu çağrı ilk bakışta işbirliği mesajı gibi dursa da özünde SDG'nin yıllardır sürdürdüğü bir stratejiyi yansıtıyor. DAEŞ tehdidi üzerinden meşruiyet üretmek. New York Times'ın analizinde belirtildiği gibi SDG binlerce DAEŞ tutuklusunun bulunduğu kampları kontrol ediyor. Petrol ve gaz sahaları üzerindeki hakimiyetini ise terörle mücadele söylemiyle tahkim ediyor. Palmira saldırısı bu pozisyonu yeniden hatırlatmak ve Washington'a bensiz olmaz mesajı vermek için güçlü bir zemin oluşturdu. Trump yönetiminin saldırıyı doğrudan Şam yönetimine değil DAEŞ'e yüklemesi ABD'nin yeni Suriye liderliğine verdiği desteği geri çekmek istemediğini de gösteriyor sevgili dinleyenler bu arada. El Monitor'da aktarılan görüşlerde de Washington'ın Şara'yı zayıflatacak ani hamlelerden özellikle de kaçındığı vurgulanıyor. Ancak bu destek şartsız da değil. DAEŞ tehdidi gerekçesiyle Şam'dan güvenlik yapılanmasını belirli sınırlar içinde tutması bekleniyor. Yani Trump'ın bu desteği Şam'ı güçlendirmek için değil, Şam'ı kontrol edilebilir bir kıvamda tutmak için veriliyor. Çünkü Washington için ideal senaryo şu: Suriye toparlansın ama tam bağımsız olmasın. Suriye birleşsin ama tam merkezileşmesin. Suriye güvenliği sağlasın ama güvenlik mimarisi ABD-İsrail çizgisinin dışına taşmasın. Palmira saldırısı tam da bu ayar verme siyasetinin malzemesi olduğu denilebilir. Velhasıl Palmira saldırısının Şam yönetimine yaramadığı açık. Üniter Suriye fikrine yaramadığı açık. Bölgesel istikrara yaramadı. Ama şuna yaradı: İsrail'in güvenlik bahanesiyle saldırganlığını genişletmesine, SDG'nin kendini yeniden pazarlamasına, ABD'nin Suriye'de kalma gerekçesini tahkim etmesine yaradı denilebilir. O yüzden meseleyi doğru adlandırmak gerekiyor. Bu DAEŞ saldırısı diye paketlenen ama sonuçları itibariyle Suriye'yi dizayn etme girişiminin bir parçası olan bir provokasyon. DAEŞ burada tetikçi rolündeydi. Asıl oyun kurucular ise saldırının ardından konuşanlar, yön verenler ve çizgide yazanlardı. Palmira'nın verdiği mesaj şu: Suriye'yi toparlamak isteyenlerin karşısında Suriye'yi parçalayıp yönetmek isteyen bir blok var. Ve bu blok gerektiğinde DAEŞ'i bile bir düğme gibi kullanmaktan çekinmiyor. Orta Doğu gündeminden geçiyoruz Avrupa gündemine sevgili dinleyenler. Avrupa bugün yüksek sesle konuşmuyor ama silahlanıyor, asker yazıyor, sığınak açıyor. NATO yüz binlerce askeri Rusya sınırlarına doğru sevk etmenin provasını yaparken bu tablo kamuoyuna caydırıcılık olarak sunuluyor. Oysa India Today'de yayınlanan analizlerinde açıkça işaret edildiği gibi mesele bir tatbikat değil. Avrupa'da barışın artık garanti olmadığına dair yerleşik bir kanaatin devlet politikalarına dönüşmesini görüyoruz açıkçası. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Daha da önemlisi, Avrupa gerçekten kendi iradesiyle mi savaşa hazırlanıyor yoksa Washington'ın çizdiği dar koridorda savaşa doğru mu itiliyor? Donald Trump'ın Beyaz Saray dönüşüyle birlikte transatlantik güvenlik mimarisinin temel direğinin sarsıldığı çok açık bir şekilde görülüyor. Son dönemde yaşananlar ışığında bunu söylemek son derece mümkün. 10 yıllar boyunca Avrupa'nın savunmasını fiilen üstlenen ABD artık bu rolü sürdürmek istemediğini açıkça söylüyor. Trump'ın "Topraklar zaten kaybedildi" sözleri ve Ukrayna'ya toprak tavizi karşılığında NATO benzeri ama bağlayıcılığı muğlak güvenlik garantileri önermesi Washington'ın Ukrayna dosyasını kontrollü bir şekilde kapatma arayışında olduğunu gösteriyor. Bu yaklaşım Avrupa başkentlerinde bir stratejik şok etkisine neden olduğu çok net bir şekilde görülüyor. Çünkü Avrupa'nın asıl korkusu Rusya'dan ziyade ABD'nin çekilmesi. India Today analizinde vurgulandığı gibi bugün yaşanan şey aslında yalnızca Rusya tehdidi değil, terk edilme endişesi. Washington geri adım attıkça Avrupa boşluğu kendi imkanlarıyla doldurmaya zorlanıyor. Ukrayna krizi ABD ile Avrupa Birliği arasındaki derin görüş ayrılığını çıplak biçimde ortaya koydu. Washington için Ukrayna, Rusya'yı yıpratan ama doğrudan çatışmaya girilmeyecek bir jeopolitik tampon olarak görülüyor. Avrupa içinse Ukrayna kaybedilmesi halinde domine etkisine neden olabilecek varoluşsal bir sınır. Bu nedenle Avrupa Birliği liderleri Trump yönetiminin 20 maddelik barış planını fiilen çöpe atarak çok uluslu ve bağlayıcı güvenlik garantileri içeren yeni bir çerçeve üzerinde uzlaştı. 800 bin kişilik Ukrayna ordusu NATO'nun 5. maddesine benzeyen taahhütler ve kalıcı askeri konuşlanma ile belirlendiği bu uzlaşı. Bu plan Moskova için açık bir meydan okuma olduğu kadar Washington için rahatsız edici bulunuyor. Çünkü ABD Avrupa'nın kendi başına savaşı kurumsallaştırmasını istemiyor ama sorumluluğu da üstlenmek istemiyor. Avrupa'nın Ukrayna'ya asker konuşlandırma planını NATO yerine Gönüllüler Koalisyonu adıyla pazarlaması gerçeği de gizlemiyor. Bu ABD'yi hukuken bağlamadan NATO reflekslerini sürdürme girişimi olarak görülüyor. Ateşkesin ABD denetimine alınması, Kiev'in sürekli silahlandırılması ve dondurulmuş Rus varlıklarının güvenlik garantilerine dönüştürülmesi barış değil kalıcı gerilim üreteceği söyleniyor. Bu tablo Avrupa'nın kendi savunmasını inşa etmeye çalışırken aslında ABD'nin bıraktığı boşluğu panikle doldurduğunu gösteriyor. Caydırıcılık ile savaş hazırlığı arasındaki çizgi ise her geçen gün daha da silikleşiyor açıkçası. Avrupa'da zorunlu askerlik tartışmaları, sığınaklarının yeniden açılması ve gençlere yapılan hazırlanın çağrıları barışla şekillenmiş toplumlarda ciddi bir dirençle karşılaşıyor. Almanya'da aşırı sağın yükselişi, Amerika Birleşik Devletleri, NATO karşıtı kongreler ve Rus gazına dönüş çağrıları bu militarizasyonu tabanda kabul görmediğini ortaya koyuyor. India Today'in sorduğu kritik soru burada anlam kazanıyor. Açık toplumlar içten parçalanmadan uzun süreli savaş hazırlığı yapabilir mi? Bütçeler artırılabilir, ordular büyütülebilir ama toplumsal meşruiyet olmadan bu seferberlik sürdürülebilir mi? Evet, ABD Avrupa'yı doğrudan savaşa sürüklemiyor olabilir fakat geri çekilerek, belirsizlik oluşturarak ve sorumluluğu muğlaklaştırarak Avrupa'yı savaşa doğru itiyor Washington. Washington'ın stratejisi net aslında, riskleri Avrupa üstlensin, kontrol ABD'de kalsın. Avrupa ise bu denklemde barışı inşa etmek yerine savaşa hazırlanmayı kaçınılmaz kabul eden bir psikolojiye sürükleniyor. Ukrayna krizi çözülmüyor, donduruluyor, silahlandırılıyor ve büyütülüyor. Sessiz seferberlik tam da bu yüzden tehlikeli çünkü savaş haklara sorulmadan adım adım normalleştiriliyor. Bugün sorulması gereken soru şu: Avrupa gerçekten kendini mi savunuyor, yoksa ABD'nin bıraktığı boşlukta başkasının savaşını sahiplenmeye mi zorlanıyor? Evet, bugün de Sınır Ötesi programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir Sınır Ötesi programımızda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi'ni dinlediniz.